Ayrım 5, sayfa 49. Ama 589. gece olunca demiş ki, ve olan olacaktır demiş. Gül Gonca'sının bu konuşmasını duyan Hasan, sevince kapılmış ve içini yeni bir yaşam sevincinin doldurduğunu ve tüm gücünü yeniden kazandığını hissetmiş. Ve ayağa kalkarak kız kardeşinin elinden tutmuş, dostlukla teşekkür ederek yavaşça onu öpmüş. Ve ikisi birlikte saraya dönüp kalan zamanlarını öteki genç kızlarla birlikte sakince şu ya da bu işi görerek geçirmişler. Kesinlikle yeni ayın ilk günü olan ertesi gün Hasan göl kıyısındaki sekinin gerisinde saklanmak için geceyi beklemiş ve oraya ulaştıktan sonra daha birkaç dakika geçmeden gecenin sessizliğinde kanat sesleri işitmiş ve mehtapta sabırsızlıkla beklediği kuşlar gelip tüy mantolarını ve altlarındaki ipek iç çamaşırlarını çıkardıktan sonra göle inmişler. Ve Ecinli Şahlar Şahı'nın kızı o harika görkemde ışıldayan çıplak bedeniyle suya dalmış. Bu kez ilkinden de güzel ve arzu uyandırır durumdaymış. Ve Hasan içinde bulunduğu hayranlık ve heyecana karşın görünmeksizin adeta kayar gibi kızların giysilerini bıraktıkları yere ulaşmış ve hükümdarın kızının tüyden mantosunu almış ve çabucak güven içinde sekinin ardında saklandığı yere dönmüş. Güzel görkem havuzdan çıkınca bir bakışta çimenlerin üzerine bıraktıkları giysilerdeki karışıklığı ve yabancı bir elin eşyalarını kurcaladığını anlayıvermiş ve yaklaşıp kendi mantosunun kaybolduğunun farkına varmış. O zaman büyük bir korku ve umutsuzluk çığlığı koparmış. Yüzünü ve göğsünü yumruklamış. Oh, ay ışığında bu umutsuz haliyle ne de güzelmiş. Ama yoldaşları onun çığlığını işiterek işin ne olduğunu anlamak için koşup gelmişler ve olup bitenleri öğrenince çabucak mantolarını almış ve ıslaklıklarını kurulamayı ve ipekli iç çamaşırlarını giymeyi bile düşünmeden uçuş tüylerine bürünerek ürkmüş karacalar ya da Şahin'in izlediği güvercinler gibi çılgınca göğe kanat açmışlar. Ve göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir sürede gölün kıyısında hükümdarlarının kızı öfkeli ve mutsuz görkemi tek başına bırakarak gözden kaybolmuşlar. Bunun üzerine Hasan heyecandan titremekte olduğu halde gizlendiği yerden çıkarak çıplak kızın üzerine atılmış, kız elinden kaçınca peşine düşmüş, bir yandan da tatlı sözler söylüyor ve hiçbir kötülük yapmayacağına dair güvence veriyormuş. Ama o bakire bedenine zarar gelir korkusuyla ellerini ileri uzatarak saçları rüzgarda soluk soluğa tıpkı bir ceylan gibi koşuyormuş. Hasan son bir sıçrayışla onu saçlarından yakalamış ve saçlarını bileğine dolamış ve onu kendisini izlemeye zorlamış. O zaman kız gözlerini kapamış ve artık karşı koymayarak alıp götürülmesine katlanmış. Hasan da onu yalvarmaları ve gözyaşlarıyla etkilenmeksizin götürdüğü odasına kapatmış ve gecikmeksizin koşup kız kardeşini bulmuş ve başarısının güzel haberini vermiş. Gül Goncası hemen Hasan'ın odasına gelmiş. Mutsuzluktan ellerini ısıran ve gözlerinin olanca yaşını dökmekte olan görkemi bulmuş. Saygılarını sunmak üzere kızın ayaklarına kapanmış ve yeri öptükten sonra ona "Ey hanımım! Barış, Tanrı'nın lütfu ve kutsaması üzerine olsun. Evimizi aydınlattın ve gelişinle kokuya boğdun." demiş. Görkem de, "Nasıl, sen misin o Gül Goncası?" "Demek ki Adem oğullarının hükümdarının kızına böyle davranmasına izin veriyorsun ha? Sen babamın kudretini bilirsin ve yine bilirsin ki Ecinli Şahları hep ona bağlıdır ve de denizin kumları kadar sayısız ifrit ve meretin yaşadığı bölgelerde hükmü geçer. Ve sen beni kaçırması için bir Ademoğlunu evinde barındırıyor ve hükümdarının kızına ihanet ediyorsun. Yoksa bu Adem yıkandığım gölün yolunu nasıl bulurdu?" diye yanıt vermiş. Bu sözleri duyunca Hasan'ın kız kardeşi, "Efendimizin kızı sultanım, ey bütün Ecinlilerin ve insanların en güzeli, en hayran olunanı, bil ki sen yıkanırken ansızın çıkıp gelen kişi, ey parlak yıldız, eşi olmayan bir delikanlıdır. Ve de sana en küçük bir zarar vermeyecek kadar ince ruhludur. Ama baht bir kez bir şeyi saptadı mı onu sonuna ulaştırır. Ve seni kaçıran bu yakışıklı genç adamın bahtı da onu senin güzelliğine tutkulu kılmış ve aşıkların da kusuruna bakılmaz. Onun sevgisi senin gözünde bir suç olmamalıdır. Ve zaten Tanrı kadınları erkekler için yaratmamış mıdır? Ve şu gördüğün genç, yeryüzünün en güzel delikanlısı değil midir? Bir bilseydin hanımım, seni ilk kez gördükten sonra nasıl hasta düştüğünü bir bilseydin. Neredeyse ruhunu teslim etmek üzereydi. İşte böyle diye yanıt vermiş. Ve Eciniler Sultan'la Hasan'ın yüreğini tutuşturan tutkunun şiddetini anlatmayı sürdürmüş. Ve de unutma ki hanımım, o seni 10 yoldaşının arasından en güzeli ve en harikası olarak seçti. Oysa onların da senin gibi çıplak yıkanırlarken baskına uğramaları kolaydı diyerek sözlerini tamamlamış. Hasan'ın kız kardeşinin bu konuşmasını duyan güzel Görkem kaçmaktan vazgeçmesi gerektiğini anlamış ve derin bir iç çekmiş. Gül goncası da koşup ona bürünsün diye harika bir urba getirmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 590. gece olunca demiş ki, gül goncası da koşup ona bürünsün diye harika bir urba getirmiş. Sonra yemesi için yiyecek sunmuş ve kederini dağıtmak için elinden geleni yapmış. Sonunda güzel Görkem biraz teselli bulmuş ve anlıyorum ki benim bahtımda babamdan, ailemden ve ülkemin konutlarından ayrılmak yazılıymış. Ben de bahtın hükmüne boyun eğeceğim demiş. Hasan'ın kız kardeşi de onun bu kararını desteklemekte kusur etmemiş ve bunu öylesine yapmış ki sultanın gözyaşları tümüyle dinmiş ve kaderine boyun eğmiş. Bunun üzerine Hasan'ın kız kardeşi bir an için kardeşine koşmak üzere onun yanından ayrılmış ve kardeşine "Çabucak sevgilinin yanına koş çünkü en uygun zamandır. Bir kez odaya girince ayaklarını öpmekle işe başla, sonra ellerini, sonra başını öpersin. Ve ancak ondan sonra kendisiyle konuş. Zannımca bu en inandırıcı ve incelikli yoldur demiş. Hasan da heyecandan titreyerek kendisini tanıyınca ona dikkatle bakan ve kendine karşı güzelliğiyle son derece etkilenen sultanın yanına girmiş. Ama kız başını eğmiş ve Hasan da onun ayaklarını, ellerini, sonra da iki gözü arasından alnını öpmüş ve ona "Ey en güzellerin sultanı, ruhların hayatı, bakışların neşesi, zeka bahçesi, ey Ecem, ey hanımım, lütfen yüreğini yatıştır, gözlerini kurut. Çünkü bahtın mutluluklarla doludur. Nasıl kız kardeşim senin bir hizmetkarınsa, ben de senin için sadık bir köle olmaktan başka bir şey düşünmüyorum. Ve niyetim seni kirletmek değildir. Ama Tanrı'nın ve elçisinin yasalarına göre seninle evlenmektir. Seni kendi ülkem olan Bağdat'a götüreceğim. Orada sana iki cinsten köleler ve güzelliğiyle sana yaraşır bir konut satın alacağım. Ah bilsen barış kenti olan Bağdat ne harika bir yerdir. Halkı ne kadar cana yakın, kibar ve sevecendir. Evleri nasıl hoş ve rahattır. Ve sonra benim kadınların en iyisi olan bir annem vardır ve seni kızı gibi sevecek ve harika yemekler hazırlayacaktır. Çünkü tüm Irak ülkesinde hiç kuşkusuz en iyi aşçı odur demiş. Ve işte Ecinistan hükümdarının kızı genç Görkem ile böyle konuşmuş. Sultan da ona herhangi bir sözcük, bir harf ya da bir işaretle yanıt vermemiş. Ve birdenbire sarayın kapısının çalındığını duymuşlar. Kapıları açmak ve kapamakla görevli olan Hasan da ona "Beni bağışla hanımım, biraz yanından ayrılacağım" demiş ve gidip kapıyı açmış. Kapıyı çalanlar avdan dönen kız kardeşleriymiş ve onu yeniden sağlıklı ve yanakları parlamış görünce sevinmişler ve hayranlığın sınırında hayran olmuşlar. Hasan onlara Sultan Görkem'den söz açmaktan sakınmış. Ve karacalar, tilkiler, tavşanlar, mandalar ve her türden öteki vahşi hayvandan oluşan av ürünlerini taşımakta onlara yardımcı olmuş. Ve birini diğeri ardından alınlarından öperek onlara aşırı bir sevgi ve tüm okşayışlarını genç kız kardeşleri gül goncasına sakladığını bildiklerinden onda görmeye alışık olmadıkları bir coşkuyla dostluk göstermiş. Onlar da değişiklikten hoşlanarak şaşırmışlar ve genç kızların en büyüğü böylesine bir değişmenin bir nedeni olabileceğinden kuşkulanmış ve muzip bir bakış fırlatmış ve göz kırparak "Gerçekten Hasan, senden gelen bu aşırı sevgi gösterisi bizi şaşırttı. Sen ki bugüne kadar okşayışlarımızı pek öyle isteyerek yanıtlamazdın. Yoksa av giysilerinin içinde bizi daha mı güzel buldun? Yoksa bizi şimdi daha çok mu seviyorsun? Yoksa bu iki nedenin ikisi de mi geçerli?" demiş. Ama Hasan gözlerini yere eğmiş. En katı yürekleri bile eritecek bir soluk koyvermiş. Sultanlar da şaşırarak ona, ''Neden böyle soluğunu koyverdin kardeşimiz? Senin sakinliğini kim bozdu? Yoksa annene, yurduna geri mi dönmek istiyorsun?'' diye sorup, ''Konuş Hasan, yüreğini kardeşlerine aç.'' diyerek sözlerini sürdürmüşler. Ama Hasan tam o sırada yanlarına gelen kız kardeşi gül goncasına dönerek ve son kertede kızararak ona, ''Sen konuşsan daha iyi olacak. Başımı döndüren nedeni onlara anlatmaktan çok utanıyorum.'' demiş. Gül goncası da, ''Kardeşlerim, merak edilecek bir şey yok. Kardeşimiz sadece havada güzel bir kuş tutmuş ve onu evcilleştirmek için yardımınızı diliyor.'' demiş. Hepsi birden, ''Kuşkusuz, bu çok kolay. İyi ama Hasan bundan dolayı neden bu kadar kızarıyor?'' diye haykırmışlar. Kız da, ''İşte şundan, Hasan bu kuşu bilemezsiniz nasıl bir aşkla seviyor.'' diye yanıt vermiş. Onlar da, ''Allah'ın işine bak, peki göğün kuşuna sevgini göstermek için ne yapıyorsun Hasan?'' diye sormuşlar. Gül goncası da, Hasan başını eğip daha da fazla kızarırken sözle, davranışla ve bunları izleyen her şeyle demiş. Onlar da, ''Öyleyse kardeşimizin kuşu büyük olmalı.'' demişler. Gül goncası, ''Bizim boyumuzda, hele beni bir dinleyin.'' demiş. Ve de, ''Bilin ki kardeşlerim, Ademoğlunun zekası çok sınırlı. Bundan dolayı zavallı Hasan'ımızı burada yalnız bıraktığımızda yüreği pek sıkıldığından oyalanmak için sarayın her yanında dolaşmış. Ama ruhu öylesine bunalım içindeymiş ki anahtarları karıştırmış ve tesadüfen Taraça'nın bulunduğu yasak odanın kapısını açmış. Ve başına şu ve şu olaylar gelmiş diye eklemiş. Ve Hasan'ın hatasını hafifleterek onlara tüm öyküyü anlatmış. Ve her durumda kardeşimiz mazurdur. Çünkü kız çok güzel. Ah bir bilseniz kardeşlerim ne kadar güzel diye eklemiş. Gül goncasının bu konuşmasını duyan kız kardeşleri ona, eğer söylediğin kadar güzelse bu kız onu bize göstermeden önce bize yaklaşık olarak tanımla demişler. Gül goncası, onu size tanımlamak mı? Ya Allah, bunu kim yapabilir? Bunu yapmaya kalkışsam, yaklaşık olarak bile onun güzelliklerini size anlatmaya kalkışsam dilimde tüyler biterdi. Yine de onu görünce sırt üstü düşmenizi engellemek için denemek isterim. Bismillah kardeşlerim. Onu Yasemin çıplaklığına olağanca göz kamaştırıcılığıyla bürüyen Tanrı'ya şükürler olsun. Gerdanının güzelliği ve siyah gözlerinin parlaklığıyla maralları ve endamının narinliğiyle Arak adalını geçer. Saçları yoğun ve siyah bir kış gecesidir. Güle öykünen ağzı Süleyman'ın mührünün ta kendisidir. Yeni fil dişinden oluşmuş dişleri bir inci gerdanlık ya da aynı irilikte dolu taneleridir. Boynu bir gümüş külçesidir. Karnının köşeleri ve gizli köşeleri, art yuvarlarının çukurları ve katmanları vardır. Göbek deliği bir misk tanesi alacak genişliktedir. Kalçaları ağır, aynı zamanda deve kuşu tüyüyle doldurulmuş yastıklar gibi tıkız ve esnektir. Ve üst yanlarındaki sıcak ve büyüleyici yuvasında kulaksız tavşanlara benzer. Kara kederleri unutmak için aranan taraçası, çukuru, tepesi ve vadisiyle utkulu aşk hörekesi bulunmaktadır. Ve siz onu görünce sağlam bir temele oturmuş her yanı yuvarlak billur bir kubbeye de tersine çevrilmiş bir gümüş kupaya da benzetseniz yanılmış olmazsınız kardeşlerim. Şairin şu dizeleri haklı olarak böylesi bir kıza uyarlanabilir. Gül fidanının güllerle dolandığı gibi güzelliğine bürünerek ve fırlamış göğüsleri narlara benzer o genç kız yanıma geldi. Ben de kendi kendime işte güller ve narlar diye haykırdım. Aldanmışım. Ey genç kız, senin yanaklarını güle ve göğüslerini nara benzetmek ne büyük hata. Çünkü ne gül fidanının gülleri ne de bahçenin narları onlarla kıyaslanmaya layıktır. Çünkü güller koklanır, narlar derlenir. Ama seni ey bakire, seni koklamayı ya da sana dokunmayı kim umut edebilir? Çünkü işte kardeşlerim, göz açıp kapayasıya kadar geçen bir sürede Ecinistan Şehin Şahı'nın kızı Görkem Sultan'dan görebildiklerim bunlar. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 591. gece olunca demiş ki, işte kardeşlerim, göz açıp kapayasıya kadar geçen bir sürede Ecinistan Şehin Şahı'nın kızı Görkem Sultan'dan görebildiklerim bunlar demiş. Genç kızlar kız kardeşlerinin bu sözlerini işitince hayranlıkla, ey Hasan, böylesine harika bir kıza tutulmakta ne kadar haklısın. Ama Allah için bizi hemen onun yanına götür de onu gözlerimizle görelim diye haykırmışlar. Hasan da hemşirelerinden yana güven duyarak onları güzel görkemin bulunduğu odaya götürmüş ve kızlar onun eşsiz güzelliğini görüp önünde elleri arasından yeri öpmüşler. Ve selamlar ve hoş geliş dileklerinden sonra ona, ey şahımızın kızı, kuşkusuz kardeşimiz delikanlı ile serüvenin inanılmaz bir şey. Ama burada ellerinde bulunan hepimiz gelecekte senin mutlu olmanı öngörüyor ve sana tavırlarının zarafeti, sevecenliği ve her alandaki uzmanlığından dolayı kardeşimiz olan bu delikanlıya tüm ömrünce bağlanmakla sadece büyük bir memnunluk duyacağının güvencesini vermek istiyoruz. Başkaca araya birini sokacak yerde tutkusunu doğrudan doğruya sana açıkladığını ve yasal olmayan hiçbir şey istemediğini de düşün. Ve biz genç kızların erkeklerden vazgeçemeyeceklerinden emin olmasaydık, şahımızın kızı olan senin nezdinde bunca gözü pek bir girişimde bulunmazdık. Bırak seni kardeşimizle everelim. Ondan hoşnut kalacaksın. Bu konuda sana boynumuz üzerine güvence veririz demişler. Ve bu sözleri söyleyerek yanıt beklemişler. Ama güzel görkem ne olumlu ne de olumsuz herhangi bir şey söylediğinden gül goncası ona doğru ilerlemiş ve elini ellerine alarak ona izninle hanımımız demiş. Sonra Hasan'a dönerek ona sen de elini uzat demiş. Hasan elini uzatmış. Gül goncası onu tutarak kendi ellerinin içinde görkem sultanınkilerle birleştirerek ikisine birden Allah rızası ve elçisinin yasasına uyarak sizi everiyorum demiş. Hasan da mutluluğun doruğunda şu dizeleri doğaçlamadan söylemiş. Ey hayranlık veren karışımı benliğinde toplayan Huriye, güzelliğin suyunda yıkanmış muzaffer yüzünü görünce insan varlığına parıldayan görkemliliği özdeşleştiriyor. Gözlerim senin güzelim bedeninin yarısına yakınının kesinlikle yakuttan, üçte birinin inciden, beşte birinin siyah miskten, altıda birinin amberden ve tümünün altından oluştuğunu görüyor. Havva anamızdan doğma bakireler arasında ve göklerin çeşitli bahçelerinde yaşayan güzeller içinde seninle kıyaslanabilecek bir teki bile yok. Bana ölümü vermek ister misin? Öyleyse bağışlama beni. Aşkın başka kurbanları da vardır elbette. Beni yaşama mı döndürmek istiyorsun? Gözlerini üstüme çevir öyleyse ey dünyanın süsü. Ve genç kızlar bu dizeleri işitince görkeme doğru dönerek ey sultan, duygularını bunca güzel bir tarzda ve dizeler halinde anlatan bir genci sana ulaştırdığımız için hala bizi ayıplayacak mısın diye haykırmışlar. Görkem de bir şair mi o diye sormuş. Ona kesinlikle elbet, hayranlık verici bir kolaylıkla her zaman çok canlı bir duyarlılık yaratan şiirler ve binlerce dizeden oluşan gazelleri doğaçlamadan söyler ve düzenler demişler. Hasan'ın yeni erdemini açıkça ortaya koyan bu sözler sonunda yeni gelini kazanmasını sağlamış ve uzun kirpiklerin arasından gülerek Hasan'a bakmış. Onun gözlerinin bir işaretinden başka bir şey beklemeyen Hasan da onu kollarına almış ve odasına taşımış. Ve orada kendisinin izniyle onda açılacak şeyi açmış ve kırılacak şeyi kırmış ve mühürlenmiş olanı sökmüş. Ve bütün bunları tatlılaştırma sınırında tatlılaştırarak yapmış. O da buna aynı şekilde karşılık vermiş ve ikisi birlikte az bir zamanda dünyanın tüm zevklerini tatmışlar. Ve kıza karşı duyduğu aşk tüm tutkuların ötesinde Hasan'ın yüreğine iyice yerleşmiş ve tüm kuşlarıyla uzun uzadıya ötmüş durmuş. Kendine inananları zevkte birleştiren ve üzerlerine yığdığı verilerin hesabını tutmayan Tanrı'ya şükürler olsun. Sana tapınırız Rabbim, senden yardım dileriz. Bizi doğru yola sevk et, iyiliklerine donattıklarının yoluna, hiddetini uyandıranların ya da şaşkınlık içinde bulunanların yoluna değil. Böylece Hasan ve Görkem, aşkın sağladığı her türlü zevkle dolu 40 gün geçirmişler. Yedi sultan, özellikle Gül Goncası da, iki yeni evlinin zevklerini her gün çeşitlendirmek ve sarayda bulmuşlarını en hoş şekilde değerlendirmek için ellerinden geleni yapmışlar. Ama 40. günün sonunda Hasan annesini evde kurduğu mezarı başında gece gündüz ağlayıp durmaktayken ve kendisini unuttuğu için ona sitem ederken rüyasında görmüş. Gözlerinde yaşlarla uyanmış ve içini parçalayan hıçkırıklar koparmış. Kız kardeşleri yedi sultan onun ağlamasını duyarak koşuşmuşlar. Ve Gül Goncası ötekilerin hepsinden çok gözyaşlarına boğularak Ecinliler Şahı'nın kızına kocasına ne olduğunu sormuş. Görkem de bilmiyorum diye yanıt vermiş. Gül Goncası derdinin nedenini kendim sorup öğreneyim diyerek Hasan'a neyin var senin kuzucuğum diye sormuş. Hasan gözünden daha da fazla yaşlar dökülmüş ve sonunda pek çok sızlanarak rüyasını anlatmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.